Ayrım 35.
Ama Abdullah karakolda. Nereden geldiğimi sordukları için evi göstermek zorunda kaldım. Misafirliğe gitmiştim ama çok içki içmişiz. Düştüm, merdivenlerden yuvarlandım dedim. Doktor elime baktı. Sonra da sizi aradım. Gecenin bu saatinde rahatsız ettiğim için üzgünüm. Ama arayacak başka yerim yoktu Mehmet Bey. Günay Hanım nasıl? Çok kızdı mı? Hayır, sadece merak etti. Diana'nın o gece hastanede kalmasını istediler. Yabancı olmanın faydaları. Ben evine götüreceğimi söyleyince, ertesi gün kontrole gelmesi kaydıyla izin verdiler. Oradan Arnavutköy karakoluna uğrayacaktık. Diana ifade verecekti. Sıkı yönetim sürüyordu. Hastanelere intikal eden her türlü darp ve kesiğin nedenini polise açıklamak gerekiyordu. Diana'ya olayın varabileceği boyutları anlattım. Üstelik sabıkalı olan Abdullah'ı yakmamak için dikkatli davranması gerektiğini telkin etmeye savaştım. Orospu çocuğu bunu hak etmiyor dedi. Çıktığı yere yeniden dönse hepimiz için daha iyi olur. Ne dediysem ikna edemedim. Karakola gitmeden önce Günay'a telefon edip iyi olduğunu söyleyeyim. Oradan arayamayabiliriz. Sabahın 4'üydü. Günay ayaktaydı. Onu bu işe sokmaktan nefret ediyordum. Ama Abdullah bir de bu yüzden hapse dönerse çok üzüleceğini biliyordum. Diana ile halleşebileceğini umuyordum. Bir de açıkçası Saygın ismi meseleyi kapatmakta yardımcı olur diye düşünüyordum. Karakolun önünde buluşuruz. Tam 12 dakika sonra. Saatine bak ki siz içeri girmeden Diana ile konuşabileyim dedi, kapattı. O gece iki kadının, önce Günay'ın sonra da Diana'nın performanslarına hayran olduğumu kaydetmeliyim. Önce Rodoplu. Günay 4'e 13 geçe geldi, doğrudan Diana ile muhatap oldu. Mehmet Bey'in söylediği gibi konuşmanı istiyorum dedi. Yanımızdaki bekçilerin yararına gülümsedi. Eğer bu durumu Abdullah'tan kurtulmak için kullanmaya kalkarsan sana bu karakoldan çıkamayacağına dair söz veririm. Diana'nın kavraması birkaç saniye ya sürdü ya sürmedi. Damn you, Bayan Rodoplu dedi. O da gülümseyerek. İçeri girdik. Abdullah girişteki tahta bankların birinde gözleri yere dikili oturuyordu. Günay'ın yüzünden derin bir acıma duygusu geçti. İtiraf etmeliyim ki ben de kötü oldum. Hadi demesi üzerine Diana kollarını iki yana açtı. Abdullah Bey adama doğru yürüdü. Türkçe, İngilizce bir takım iyi niyet cümlecikleri sıralamaya koyuldu. Abdullah'ın yüzündeki korkunun paniğe, oradan şaşkınlığa, oradan da sevince dönmesini izledim. Büsbütün kötü oldum. Günay, haklısın. Şimdi bir de medyunu şükran olacak garibim, diye italikledi. Benim elim iyi, diyordu Diana. Ayağının nasıl takıldığını, merdivenlerden nasıl yuvarlandığını, bu da polislerin yararına, elleriyle, kollarıyla anlattı. Elini Allah korudu anlamında tahtaya vurmayı ihmal etmedi ki bu hareketi de polislerin hoşuna gitmesi içindi. Nesibe'nin nasıl olduğunu sordu. Onu da üzmüş olmaktan duyduğu mahcubiyeti belirtti. Neticede ifadeler, içkili bir yemekten sonra ayağı takılan bir yabancı profesör eşinin kendisini incitmiş olması şeklinde bağlandı. Telefonlar, adresler tespit edildi. Salınıverildik. Aferin sana, dedi Rodoplu Diana'ya. Şimdi seni bize götüreceğiz. Bu halinle yalnız kalmamalısın. Nesibe'nin perişan ettiği yatak temizlenmiş, çarşaflar değişmişti. Ama pencerelerin açık olmasına rağmen kusmuk kokusu duruyordu. Banyo yapamazsın, dedi Günay, Diana'nın eline bakarak. Ama sana sabunlu su yapabilirim, silinirsin. Bu da gecelik. Kahve 10 dakikaya kadar hazır olur. Karnın da aç olmalı. Mutfağa geçerken masanın hemen yanında duran teybe yanaştı. Yanında duran kasetlere istediğini bilir Eda'yla göz attı, buldu. Yuvasına yerleştirdi. Birlikte ama hafiften söylemeye başladı. Selvim senden uzun yok, yaprağında düzüm yok. Kamalı da zeybek vuruldu, yar fidan boylum, çakıcıya sözüm yok. Hayretler içinde kaldım. O gün şafakla yaşadıklarını da bilmediğim için ev özlemini bunca kamçılayanın ne olduğunu anlayamıyordum. Evlerinin önü susam, ah su bulsam da kadınım çevremi yunsam. Ah su bulsam da kadınım çevremi yunsam. Sonunda çevremi yunsamı tekrarlıyor olması dikkatimi çekti de öyle idrak ettim. Pislikten usandığını söylüyordu. O gün üst üste yığılan pislikten. hüzünlü güzel yüzüne, altları çökmüş gözlerine baktım. Onu ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Ama Şafak Özden'in hayaleti ikimizin arasına dikildi. Yapamadım. Diana Pavlovic tazelenmiş geldi. Alkolden eser kalmamış gibiydi. Ama yaraları, nihayet demem lazım, soğumuş olmalı ki acısı vardı. Günay aspirin önerdi. Kendisi sedatif istedi. Günay onca alkolden sonra uyuşturucu almaması gerektiğini hatırlattı. Merak etme balım, dedi kadın, ölmem. 3 tam gün Nesibe'nin yattığı yataktan çıkamadı. David'e haber vermemizi istemedi. Tülin'in getirdiği doktor, ateşinin şoktan olabileceğini söyledi. Yatak istirahati vardı. Ben daha ilk gördüğüm gün, sana başına iş aldığını söylemiştim kardeşim, dedi Tülin. Rodoplu o 3 gün boyunca Ege zeybekleri dinlemişti. Güldü. Hay Dülen de hay Dülen, şu dağlarda geyik kalmadı. Oyna ölen kör arabım da sen oyna, senden başka yiğit kalmadı. Estağfurullah. 3. günün sonunda Diana geride bir teşekkür notu bırakarak kaçtı. Notta Rodoplu'ya ve bana verdiği zahmetlerden dolayı özür diliyor, kendisi arayıncaya kadar onu aramamamızı rica ediyordu. Aradan aylar geçti. Hiç ses çıkmadı. Sonra bir gün David'in araştırmasında çalışanlardan birine, İsmail'e, Şira'nın takımından rastladım. Profesör Pavlovich'in ülkesine dönmüş olduğunu söyledi. Bu şartlar altında alar smaladık dememiş olmasında şaşılacak bir şey olmadığını düşündüm. Ama ondan sonra söylediği başka bir şey dikkatimi çekti. Zehra da bir aya kadar gidiyor. Hangi Zehra? Türbanlı kız vardı ya, o, dedi. Sakallı onu da Amerika'ya aldırıyor. Ya karısı? Ne olmuş karısına? Ben de üstelemedim. Ama Diana'nın nerelerde olduğunu merak ediyorduk doğrusu. O merakımızı gideren de Tülin oldu. Geçen gün sizinkine rastladım, dedi. Kadıncağız pek bir kötü olmuş yahu. Öyle zayıflamış, kadidi çıkmış. Hayır, konuşmamışlardı. Beni görmezden geldi, dedi Tülin. Kaldırım değiştirdi. Olup biteni, aylar sonra Fransız Lapex Hastanesi'nden bir telefon gelinceye kadar bilemedik. 2. Şişli'deki Fransız Lapex Akıl Hastanesi, tımarhane kelimesinin tam hakkını veren, fevkalade sevimsiz, içi dışı gri bir binadır. Bir o kadar sevimsiz, dört köşe, kas katı toprak bir avluya bakar. Yüksek tavanları, taş döşemeleri, beyaz boyalı demir karyolaları ve eşyasızlığı, hastaların sorunlarını başlarına kakmak için özellikle düzenlenmiş gibidir. Ortaçağ Avrupası'nın skolastik üslubunu, soğuk, sessiz koridorda metrelerce siyah kumaş sürükleyen hemşireler tamamlarlar. Nedendir bilmem, rahibelere oldum olası güvenemem, demiştir Rodoplu. Sahtekar değillerse geri zekalı olduklarını düşünürüm. Yüzlerine yapıştırdıkları o ballı tebessüm de sinirime dokunur. Zaten profesyonel cennetliklerden nefret ederim. Hele de Müslüman bir ülkede üstünlük taslıyorlarsa. Önünde yürüyen kadında bunların hepsi vardı. Sağda avluya bakması gereken odalardan birisinin kapısını gösterdi. Sizin madam buradadır, dedi kötü bir Ermeni aksanıyla. Sağ ol. Odalar iyi tecrit edilmiş olmalıydılar. Rodoplu bağlamanın sesini kapıya tokmağı tutacak kadar yaklaşmadan duyamadı. Soran gözlerle rahibeye baktı. Kadın omuz silkti. Sazdır, nedir? Günay'ın duralamasını yanlış yorumladı. Ben geleyim isterseniz. Hayır, dedi Rodoplu. Kapıyı açtı, girdi. İnce uzun bir odaydı. Sağda gri boyalı madeni gardırop, onun hemen yanında 30'lu yıllardan kalma sarı musluklu lavabo vardı. İç avluya bakan demirli pencere kapının karşısına geliyordu. Pencerenin altında beyaz boyalı bir etajer, hemen solunda da yatak duruyordu. Yerler taş mozaikti. Tavandan marul yaprağı şapkalı bir ampul sarkıyordu. Etajerin üstünde gece lambası yoktu. Diana, üstünde zayıflıktan sivrilmiş kemiklerini saklayamayan, deli gömleği benzeri beyaz patiska giysi, yatağında bağdaş kurmuş, kucağındaki bağlamasını tıngırdatıyordu. Günay yatağın kenarına çektiği demir iskemlenin üzerinde duran nota defteriyle kalemi gördü. "It's no Hilton," dedi Diana, sazını tıngırdatmaya devam ederek. Rodoplu'nun yüzüne bakmıyordu. Odadaki tek sandalyenin üstünde nota defteri duruyordu. Kaldırıp yer açmak gibi bir çaba göstermedi. Günay sırtını kapıya dayadı, bekledi. Diana gözleri sazın boynuna yapışık, akor basıyordu. Ne, ne, bu ne? Tekrar, ne, ne, ne, bu ne? Ve tekrar, ne, ne, ne, bu ne? Kaç kere tekrarladığını bilmiyordu. Günay ama en az bir 10 dakika beklemişti. Başka bir zaman gelmemi ister misin? Cevap yerine parmağını 1 dakika der gibi kaldırdı. Rodoplu yine bekledi. Nakaratı son bir defa daha tekrarladı. Sazını kucağına yatırdı. Yanda, sandalyenin üzerinde duran nota defterini, kalemini aldı, bir şeyler karaladı. Günay beste yaptığını anladı. Otur. Oturdu. Ne düşünüyorsun? Bestesi hakkında ne düşündüğünü sorduğunu sandı. Bitir de bakalım, dedi. Bitir de bakalım, diye Günay'ın sesini taklit etti kadın. Güzel, akıllı ve başarılı Doktor Rodoplu. Temkinli ve dürüst. Sigaran var mı? Vardı ama tabla yoktu. Paketin jelatinini kullandılar. Zo, neden buradasın? Amerika'ya doğudan ışık ithal ettim. Parmaklarım yandı. Anladım, biliyor musun? Hayrettir, içime doğdu. Nesibe'yi Amerika'ya götürdün ve olmadı. Ve bu seni mutlu ediyor. Rodoplu epey bir süre düşündü. Hayır, dedi sonunda. Birleşik Devletler'de mutsuz olan ilk Türk değil Nesibe. Sonunda olmayacak. Zo, sakin ol. Ha ha ha, işte bu harika. Biliyor musun seni buraya niçin çağırdım? İşte aynen bunun için. Sana Nesibe'nin çok mutlu olduğunu söylemek için. Allah Allah. Diana'nın gayretine şaşırdı. Ne diyeceğini bilemediği için de sordu. Peki şimdi o nerede? Burada, İstanbul'da, dedi Diana. Az sonra veda etmeye gelecek. Veda sahnesine şahit olmanı istiyorum. Nereye gidiyor? O değil, onlar. Abdullah, çocuklar ve Nesibe, Kanada'ya gidiyorlar. Günay hayretini bu defa da saklayamadı. Kanada'ya mı? Kanada'da nereden çıktı? İş buldu, zengin bir ailenin yanında. Abdullah da şoförlük yapacak. Ne diyeceğimi bilemedim, diye anlattı Rodoplu. Besbelli ki hastaydı. Neyin canını yakacağını, neyin yakmayacağını da bilmiyordum. Öylece duruyordum. Şaşkınlığımın onu garip bir şekilde sevindirdiğinin farkındaydım. Ama yapacak bir şeyim yoktu. Ne olduğunu anlatmak ister misin? Diye sordu. Oo, oo, diye cilvelemişti Diana. Sen Nesibe'yi görmeden olmaz. Son sözü buymuş gibi bir ifade takındı. Uzandı, sazını aldı, yine başladı. Ne, ne, ne, ne, bu ne? Ne, ne, ne, ne, bu ne? Nesibe'nin kaçıncı ne, ne'de geldiğini Rodoplu bilmiyordu. Derken, kapı açıldı ve bu mahluk içeri girdi. Bu kadar kötüsünü bir defada İstanbul'dan Ankara'ya giderken ya da tersi miydi uçakta görmüştü. Almanya'dan tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye gelmiş geri dönüyordu. Ağzında ciklet, dudaklarında kan kırmızı ruj, sentetik giysiler, karikatür gibi bir kadındı. Freiheit diyordu, haspam. Türkiye'de Freiheit olmadığı için Alman vatandaşlığına geçecekmiş. Hostesten bira istemişti, Pilsen. Serap'ın düğününkiler gibi, diye hatırlattım. Hay yaşa! Ama daha da beteri. İnsanda tokatlama isteği uyandıran cinsten. Meğer Nesibe kalkamadığı için otururmuş. İçeriye bir giriş girdi, anlatamam. Tak tak tak yürüdü. Berbat bir ucuz parfüm. Tutam tutam meşli saçlar. Bir de haydayan çekti. İnanılır gibi değil. Beni de yeni tanımış gibi yaptı. Aa, Günay abla da buradaymış. Bir de öpmeye kalktı. Günay Diana'ya baktı. Yüzünde Kudüs'ten döndükten sonraki o ifadeyi gördü. Hani... Şehir öyle murdar olmuş, bedava verseler istemem, dediği zamanki ifade. Nesibe yatağın ucuna oturdu. Bu da hala saz çalıyor, dedi. Rodoplu bu sefer de beyaz dizi Demet'i hatırladı. Aynı dangalak ses tonu, aynı küçümseme. O da şeker, derdi. Yarım yamalak hatır sordu. Çantasına hamle etti, koca bir portföyde yan yana dizili renkli fotoğraflar gösterdi. Benim oğlanlar. Sonra yemyeşil bir bahçe ortasında kocaman bir Amerikan evi. Bizim Kanada'daki ev. Sonra da bir köpeği. Bu da Jackie. Güldü. Gözleri çizgi oldu. Çilleri birbirine yapıştı. Eski Nesibe'den bir tek bu gülüşü kalmıştı. Diana'ya kağıt mendil filan gibi bir şeyler getirmişti. Onları bıraktı. Ertesi sabah uçacaklarını söyledi. Alışveriş yapması gerektiğini belirtti. Öpmek için eğildi, havaya buğseler kondurdu. Geldiği gibi tak tak çıktı gitti. Günay'a "Çüs demedi mi?" diye sordum. "Bay" dedi ciddiyetle. Diana istediğini elde etmiş. Allah için, beni iyi sarstı gerçekten. Nesibe çıktıktan sonra ne yaptığını merak ediyordum. "Gene sazına sarıldı," dedi Günay. "O sazı içki gibi, ilaç gibi kullandığını anlıyorum. Sazına sarıldı ve başladı. Ne ne ne ne bu ne? Ne ne ne ne bu ne? Sonra da yeni bir dize. Ben dünyaya pışmışım." Yapışmışım mı demek istiyordu? Sahiden mi pışmışım mı diyordu? Anlamadım. Ama içim el vermedi, soramadım. Derken sonunu getirdi. "Kan benim, irin benim, bağırsaktaki tanya benim. Ter benim, kıl benim, balgam benim. Kokun omzuna bulaşan benim. Tabanın yorganım olsun, tırnaklarımı yiyeyim. 1000 yıl kezzap görmemiş ayak yolundan içeyim. Günde 1000 kere tekmelediğin köpeğin olayım. İğrenip tekmelediğin keçe saçlı meczup koca karıyım. Dik memelerini emdiğin, ince bellerini sardığın, akıllı dillerini diktiğin, dönüp boynunu öpen, öpen kadınlara ne ne ne ne bu ne? Ne ne ne ne bu ne? Ben dünyaya pışmışım, ben dünyaya pışmışım, ben dünyaya pışmışım, ben dünyaya pışmışım. Tekinsiz bir sesti, dedi Rodoplu. Hiç susmayacağını sandığım bir ses. Şeytan yoklamış gibi ürperiyordum. Ama ne yapacağımı, nasıl duracağımı da bilmiyordum. Gözler bir noktaya dikili, trans halinde gibiydi. Ağlamıyordu. Ama dikkatli bir göz, bunun yaşlarının tükenmişliğinden olduğunu anlardı. Suyuna gitmeyi denedim. Hadi Diana, Nesibe'nin bunlara değmediğini biliyorsun. Dürüstçe söyle bana. Az önce buradan çıkan kadın karikatürüne aşık olabilir misin? Tanrı aşkına, bu Nevra Dülger'den beter olmuş. Rodoplu duyacağını sanmamıştı ama öyle değildi. Diana'nın gözlerine kötü bir pırıltı oturdu. Türk, dedi tükürür gibi. Daha ne beklersin? Bağlamasını yatırmış, gözlerini Günay'ın gözlerine dikmişti. Kavga çıkarmak istediğini anladım, dedi Günay. Bu nedenle de, iyi ya işte, ondan kurtuldun, diye hatırlattım. Oh no, dedi deli deli. Bu Türklerden ancak hepsini öldürürsen kurtulursun. Çok gizli bir sır vermek ister gibi eğildi. Kapıdan yana bir göz attı. Wish you look at Türkiye. Başını iki yana salladı. There is no other way. We shall have to look Türkiye. Kendine burasının bir akıl hastanesi olduğunu, bir deliyle konuştuğumu hatırlatıp duruyordum, dedi Günay. Ama içimden bir ses bunun ciddi bir yanı olduğunu söylüyordu. Çünkü ben biliyordum ki, Batı bunu bize her zaman yapar. Kendilerini tanımlamak için bir antitez ararlar. Bulamadıkları zaman yaratırlar. Yarattıkları ile bir süre, 50 yıl, 100 yıl oyalanırlar. Sonunda aradıkları antitezin aslında kendi uydurmaları olduğunu anlarlar. Ne ki bu defada kendilerini fena halde kazık yemiş hissederler. Düşman kesilirler. 1,5 yıl kadar önce Lova Üniversitesi profesörü Serneya'nın ziyaretinden sonra konuştuklarımızı hatırladım. Batı'nın Orient'e dair hurafelerinden bahsetmişti. Bu defaki hurafede kibele kültüydü. Zahir Nesibe, kibeleydi ya. Hem evet hem de hayır, dedi Günay. Feminist bir tavırdan çok bir mesih ihtiyacı gibi. Şöyle bir düşün. İnsanlar sahte mesihleri hemen her zaman linç etmişlerdir. Sahte bir mesihin linç edilme ihtimali kandırabildiği insan sayısıyla doğru orantılıdır. Ne kadar çok sevilirse o kadar çok öldürülür. Öfkeli kalabalıkların elinden kurtulanı pek azdır. Nesibe'yi bir mesih olarak görmeyi Diana'nın bile beceremeyeceğini düşünüyordum. Hayır hayır öyle değil, dedi Rodoplu. Sadece Nesibe değil, onda cismanileştirdiği bütün bir Türkiye ve Türkiye'nin simgesi olduğu doğu kültürü. Sana kabalah dünya görüşünü anlatmıştım. Birleşmek için birbirlerini arayan dişi ve erkek varlıklar meselesi. Vuslat ancak Mesih geldiğinde mümkün olacak. Hac ancak o zaman tamamlanacaktır. Yin ve Yang meselesi. Evet. Bence Diana bu dişi varlığı arıyordu ki tamamlanabilsin. Türkiye'ye gelme nedeni de buydu. Kendi antitezini bulmak ve tamamlamak. Bir batılı olarak kendi antitezi sağ yarı küre değil mi? Yani sezgisel, bütünlükçü, ebediyete, zamansızlığa, uzaya dönük, esrarlı, analitik, sözel ve mantıklı olmayan. Burada sözelden kastım laf ebeliği. Yazıya itibar etmeyen, alıcı. Bütün bu sıfatlar Nesibe'ye uygun sıfatlar değil mi? Nesibe, Sitra Akra, öteki taraf değil mi? İyi yavrum, iyi de Nesibe de kadın. Evet, Nesibe kadın ama Diana değil, anlasana. Aman Allah'ım. Ana, yeryüzü, toprak gibi kadın niteliklerini Diana ile bağdaştırabiliyor musun? Cinsel organlarının şekli ne olursa olsun bağdaştırabiliyor musun? Diana kendi erkeksi kültürünün ürünü. O kültürde insan ne kadar kadın kalabilir ki? Hayretler içinde kaldığımı söylemem herhalde gereksiz. Bu nedenle mi sen? Duygu Asena, şiirin tekeli filan. Evet dedi. Evet, feminizmin aptalca bir şey olduğunu düşünürüm. Çünkü biliyorum ki kadınlık bir takım bedensel farklılıkların çok ötesinde bir tanım. O kadar ki bazen bedensel özellikler uygun birini kadın olarak tanımlayamazken sakallı, bıyıklı birine pekala da kadın diyebilirsin. Bu bakımdan kadın yazarlar, kadınlar kütüphanesi gibi uzuvlara dayanan sınıflandırmalar komiğime gider. O hesapça pekala bir de mesela koca burunlular kütüphanesi ya da koca burunlu yazarlar klasmanı olabilir. Sen ciddisin değil mi? Kaldı ki, de ki becerdin de uzuvlarının şekli nasıl olursa olsun, yani işte softi erkekleri, travestileri, doğal kadınları, yani bütün yinleri bir araya topladın. Sol yarı küre işlemeyeceği için sakatlık kaçınılmaz olacaktır. Öyle baktığım zaman lezbiyenler elleri olmadığı için Allah esirgesin der gibi tahtaya vurdu. Ayak parmaklarıyla yazı yazmaya çalışan özürlülere benzemiyorlar mı? Hiç düşünmemiştim. Kısa bir sessizlik oldu. Eğer öyleydiyse o zaman Nesibe Diana birlikteliği yine de yürümeliydi, öyle değil mi? Diye sordum. Anlaşılan Nesibe pantolon giymek zorunda kalmış, dedi Rodoplu. Ve ben gözlerinden derin bir hüznün geçtiğini gördüm. Dayanamadım. Günay Rodoplu, sen delisin. Üzülüyorsun değil mi? Hafifçe omuzlarını silkti. Teknokrasiden kaçıp Türkiye'ye sığınan bir püritenin Müslüman Sitra Akrasını ararken bir puta, üstelik de bir travestiye, kibele kılığında erkek Nesibe'ye çatması sence de acıklı değil mi? Diana'nın canı cehenneme, diye italikledim. Beni ilgilendiren Nesibe. Karakoldaki akşamı hatırlıyorsun tabii, dedi Günay.